Yaratılış kitabının 42. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüme girerken görüyoruz ki Yusuf'un hayatında hareketli bir gelişme başlamıştır. Tanrı Yusuf'un yaşamını özel şekilde kullanıyor. Hem onu sıkıntıdan kurtardı hem de başka insanları sıkıntıdan kurtaracaktır. Tüm bunları Yusuf aracılığıyla yapacaktır. Rabbi yapacağı işlerden biri Yakup ile ailesini Kenan ülkesinden çıkarıp Mısır'a getirmektir. Olayları izlerken bir desenin yavaş yavaş ortaya çıktığını görebiliriz. Yakup ile ailesini Kenan ülkesinden çıkarıp Mısır'a getirmekle onları kutsayacağını vaat ettiği bu soyu kötü etkilerden koruyacaktır. Tabii ki Yusuf zindandayken durumun böyle gelişini aklının ucundan bile geçiremezdi. Yine de Rabbin her şeyi iyiye çıkaracağına güveniyordu. Rabbe olan imanından dolayı bu adam her zaman hevesli ve geleceğe olumlu şekilde bakan bir karaktere sahipti. Bazen kendi imanımı düşünürüm ve keşke ben de her durumda Yusuf gibi hayata olumlu bakabilseydim diyorum. Yusuf'un karakter açısından apayrı bir özelliği vardır. Şu anda 7 yıllık kıtlık başlamış durumdadır. Yalnız Mısır ülkesi değil, o zamanın bilinen dünyası yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bu kıtlığın etkisi altında inim inim inlemeye başlamıştır. Her yerde ve Kenan diyarında da kıtlık var. Ama Mısır'da ekmek bulunuyor. Bu bölümde kıtlıktan dolayı Yakup oğullarını Mısır'a buğday almak için göndereceğini göreceğiz. Evet, Yakup 10 oğlunu Mısır'a gönderiyor ama 11. oğlu Benyamin'i göndermedi. Neden? Çünkü Yusuf'u kaybettikten sonra Benyamin'i de kaybetmek istemedi. Bir şey olur da Benyamin de Yusuf gibi kaybolursa bu Yakup'u öldürebilirdi. Kardeşleri buğday almak için Mısır'a gelince Yusuf hemen onları tanıyacaktır. Ama onlar Yusuf'u tanımayacaklar çünkü 20 yıl içerisinde Yusuf hem değişmiş hem de şimdi bir Mısırlı gibi tıraşlıydı ve Mısırlı giysileri kuşanmıştı. Bundan başka onlar Yusuf'u bir köle olarak satmışlardı ve belki de onun ölüp gittiğini sanıyorlardı. Onu burada en üst düzeyde Mısır'ın başkanı olarak göreceklerini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlardı. Duruma Yusuf'un gözleriyle baktığımızda onun kardeşlerini hemen tanıması doğaldı. Belki de onların buraya buğday almak için geleceklerini biraz olsun düşünmüş bile olabilirdi. Gelişen olayları kutsal kitaptan izlemeye devam edelim. Yakup Mısır'da buğday olduğunu öğrenince oğullarına neden birbirinize bakıp duruyorsunuz dedi. 1. ayet. Yakup'un oğullarına konuşma tarzından görüyoruz ki bunlar babalarına yardımcı olmuyorlardı. En azından 10 oğuldan biri Mısır'a gidelim diye bir öneride bulunabilirdi ama her zaman olduğu gibi olumlu öneriler bu oğullardan gelmiyor. Yakup'un kendisi şu öneride bulunuyor. Mısır'da buğday olduğunu duydum. Gidin satın alın ki yaşayalım yoksa öleceğiz. 2. ayet. Burada Yakup imanını devreye sokmuş oldu. Yakup Mısır'da buğday olduğunu duydu. Buna inandı ve hemen harekete geçip oğullarını gönderdi. Bu şekilde hem kendisi hem de ailesi yok olmayacak, yaşayacaklardı. Değerli dinleyicilerimiz, kurtuluş sağlayan iman da buna benzer. Tanrı'nın sözünü duyduğumuz zaman iman edersek, bu iman sayesinde sonsuz yaşama kavuşuyoruz. Gerçek iman sadece aklımızla inanmak değil, inandığımızı kanıtlayacak şekilde harekete geçmektir. Yakup harekete geçti ve oğullarını Mısır'a gönderdi. Şöyle ki yaşayabilsinler. Evet, günahları bağışlanmamış bir insan yargı altında yaşamakta, ölümü beklemektedir. Yakup ile oğulları da bir şeyler yapmazlarsa ölümü bekliyor olacaklardı. Yakup Mısır'da buğday olduğunu duydu. O zaman oğullarına, bakın oğullarım Mısır'da buğday olduğunu duydum ama bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Ben şahsen buna inanamam deseydi ne olurdu? Elbette ki o zaman tümü açlıktan ölüp giderdi. Ama Yakup ne yaptı? Duydu, sonra inandı ve harekete geçti. Gerçek iman her zaman harekete geçmemizi talep eder. Kutsal söz bize İsa Mesih'e iman et ve kurtulacaksın diyor. Günahlı insan ölümü hem de sonsuz ölümü beklemektedir. Bu sevindirici haberi duyunca ne yapmalı? Sadece iman etmeli. Kurtuluş o zaman sağlanacaktır. Yakup harekete geçti. Sen de harekete geçmelisin dostum. Böylece Yusuf'un 10 kardeşi buğday almak için Mısır'a gittiler. Ama Yakup, Yusuf'un kardeşi Benyamin'i onlarla birlikte göndermedi. Çünkü oğlunun başına bir şey gelmesinden korkuyordu. Yaratılış 42, 3 ve 4. ayetler. Acaba Yakup neden sadece Benyamin'in başına bir şeyler gelmesinden korkuyordu? Öbür oğullarını sevmiyor muydu? Hem de Benyamin artık çocuk değildi ki. Yusuf Mısır'a köle olarak satıldığı günden bu yana aradan yaklaşık 21 yıl geçmişti. Yani Benyamin en azından 30 yaşın üzerindeydi. Öyleyse neden Yakup onu yanında alıkoydu da öbür 10 oğlunu gönderdi? Evet, onlar Benyamin'den daha yaşlı ve daha tecrübeliydiler ama gerçeği konuşmak gerekir. Benyamin, Yakup'un Rahel'den edindiği ikinci ve son oğluydu. 10 oğlundan birini yitirse yine üzülecekti ama Benyamin'i de kaybederse buna dayanamazdı. Yusuf ile Benyamin, Yakup'un Rahel'den doğan iki oğluydu. Rahel ise Yakup'un deli gibi sevdiği eşiydi. Rahel, Benyamin'i doğurduktan sonra öldü. O zaman Yakup, Rahel'e olan sevgisini Rahel'in oğullarına aktarmıştı. Ama bence bu sağlıklı bir sevgi değildi. Evet, böylece Yakup oğullarını Mısır'a gönderdi. Buğday satın almaya gelenler arasında İsrail'in oğulları da vardı. Çünkü Kenan ülkesinde de kıtlık hüküm sürüyordu diyor 5. ayet. Şimdi dikkatle dinleyiniz değerli dostum. Olaylar bu noktada en heyecanlı noktasına doğru gelişmektedir. Yusuf ülkenin yöneticisiydi. Herkese o buğday satıyordu. Kardeşleri gelip onun önünde yere kapandılar. 6. ayet. Eminim ki Yusuf onları bekliyordu. Bilinen dünyanın her köşesinden buğday almak için Yusuf'un ayağına gelenler olmuştu. Herhalde Kenan ülkesinden başka kabilelerin reisleri de gelip Yusuf'tan buğday almak istemişlerdi. Yusuf bekledi ve belki de Mısır'a gelenlerin hepsiyle görüşmek istemesinin nedeni de buydu. Yusuf onları beklediği için onlar gelince hemen tanıdı. İşte Yusuf'un önünde yere kapanıyorlar. Durun bakalım, bu sahneye benzer bir şeyleri daha önce okumamış mıydık? Hatırlarsanız değerli dostum, Yusuf küçük yaştayken bir rüya görüp bunu kardeşlerine ve anne babasına anlatmıştı. Bir rüyasında buğday demetleri tek bir demetin önünde eğiliyorlardı. İkincide ise güneş, ay ve 11 yıldız Yusuf'un önünde eğilmişlerdi. İşte şimdi 10 kardeş onun önünde yere eğiliyorlardı. İkinci rüyada 11 kardeş ve anne babası da onun önünde eğilmişlerdi. Yusuf kardeşlerini görünce tanıdı diyor Yaratılış 42, 7 ve 8. ayetlerde ama onlara yabancı gibi davranarak sert konuştu. Nereden geliyorsunuz? Kenan ülkesinden diye yanıtladılar. Yiyecek satın almaya geldik. Yusuf kardeşlerini tanıdıysa da kardeşleri onu tanımadı. Acaba Yusuf neden onlara bu kadar sert konuştu? Yüreğinde acılık kökleri mi kalmıştı? Bunca yıldan sonra onların günahını bağışlayamaz duruma mı gelmişti? Hayır değerli dostum. Yusuf'un bu şekilde davranışı belli bir amaç içindi. Daha sonra Yusuf'un kardeşlerine neden sert konuştuğunu tam olarak anlayacağız. Aslında onları denemek istiyor. Onları geçmişteki olaylara götürüp yaptıklarını hatırlatacak bazı sorular soracaktır. Onlar Yusuf'un önünde eğilinceye kadar eski günlerde görmüş olduğu rüyalar hala Yusuf'un aklına gelmemişti ama kardeşleri onun önünde yere kapanınca Yusuf gördüğü onlarla ilgili rüyaları anımsayarak "Siz casussunuz" dedi. Ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz. Aman efendim diye karşılık verdiler. Biz kulların yalnızca yiyecek satın almaya geldik. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. Biz kulların dürüst insanlarız, casus değiliz. 9-11. ayetler. Yusuf diretiyor. Yusuf hayır dedi. Siz ülkenin zayıf noktalarını öğrenmeye geldiniz. Kardeşleri, biz kulların 12 kardeşiz dediler. Hepimiz Kenan ülkesinde yaşayan aynı babanın çocuklarıyız. En küçüğümüz babamızın yanında kaldı, biri de kayboldu. Yaratılış 42, 12-13. ayetler. Aslında Yusuf Kenan diyarındaki ailesi hakkında bilgi edinmek istiyor ama aynı zamanda onlara kim olduğunu açıklamak istemiyor. Onları casuslukla suçlayınca kimlikleri hakkında bilgi vermek zorunda kalacaklarını biliyordu. Beni şaşırtan şey değerli dostum bu kardeşlerin verdiği yanıttır. Yusuf aralarından gideli 20 yıl olmuştu. 20 yılı aşmıştı bile ama bilinç altında biliyorlardı ki Yusuf köle olarak bir yere gitmişti. Biz 12 kardeşiz derken gerçeği konuşmuşlardı. İnanıyorum ki bu kardeşler yaptıkları kötü işin yarattığı psikolojik baskılar altında 20 yıl inlemişlerdi. Doğal olarak kayboldu diye saydıkları kardeşleri Yusuf'tu. Onun hakkında kayboldu derken yine yalan söylemiyorlardı. Onu köle olarak satmışlardı ve onların gözünde Yusuf kaybolmuştu. Oysa babaları Yakup'a başka bir şey yutturmuşlardı. Yusuf'un giysisini kana bulayıp onun vahşi bir hayvan tarafından öldürüldüğüne inandırmışlardı babalarını. Yusuf onları biraz daha zorlamak amacındadır. Belki bir iki şey daha öğrenir. 14-16 ayetler arasında şöyle diyor, Yusuf söylediğim gibi dedi, casussunuz siz. Sizi sınayacağım. Firavun'un başını ant içerim. Küçük kardeşiniz de gelmedikçe buradan ayrılamazsınız. Aranızdan birini gönderin. Kardeşinizi getirsin. Geri kalanlarınız gözaltına alınacak. Anlattıklarınız doğru mu değil mi sizi sınayacağım. Değilse Firavun'un başını ant içerim ki casussunuz. Yusuf en küçük kardeşiyle ilişki kurmaya çalışıyor. Diğerleri üvey kardeşleriydi. Yani baba bir, anne ayrı. Ama Benyamin öz kardeşiydi. Anne ve babaları birdi. Böyle davranmakla bunu elde etmeye çalışıyor. Yusuf onları 3 gün göz altında tuttu. Mısır'ın kralları daha sonraki krallar kadar gaddar değillerdi. Belki de o günlerde bile casuslukla suçlanmak korkunç bir şeydi. Casus için ölüm her an söz konusu olabilirdi. Yusuf onları gözaltına aldırtmıştı. Bir bilinmezlik içerisinde meçhul bir istikbal onları beklemekteydi. Yusuf, 3. gün onlara bir koşulla canınızı bağışlarım dedi. Ben Tanrı'dan korkarım. 18. ayet. Yusuf'un kardeşleri arasında ben de olsaydım, onun bu sözü beni biraz kuşkulandırırdı. Putperest bir ülkenin, putperest önderi neden Tanrı'dan korkarım diye konuşsun. O dönemde Yakup'un ailesinden başka insanlar da Tanrı'nın varlığına inanırlardı. Ancak bu gibileri sadece sunu sunmakla Tanrı'ların gazabını yatıştıracaklarını umuyorlardı. Yusuf ise Tanrı'dan korktuğunu söyledi. Kardeşleri üzerinde bunun ne gibi bir etkisi oldu bilmem. Belki onlarda bir kuşku uyandırdı ama kutsal söz bunu yazmıyor. Yusuf tanıklık edebileceği hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Yusuf onları gözaltına aldıktan sonra sözüne şöyle devam etti. Dürüst olduğunuzu kanıtlamak için içinizden biri göz altında tutulduğunuz evde kalsın. Ötekiler gidip aç kalan ailenize buğday götürsün. Sonra küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece anlattıklarınızın doğru olup olmadığı ortaya çıkar ve ölümden kurtulursunuz. Onlar da kabul ettiler. Yusuf'un kardeşlerinden bazıları 50 yaşını aşkın adamlardı. Başlarına gelen bu olayın nedenlerini bir türlü çözemiyorlardı. Evet, onlara hitap eden bu üstün görevli kişi Tanrı'dan korkan birisi olduğunu söylemişti ama yine de ne yapacağını bilmiyorlardı. Onların yüzeysel bakışlarına göre bu adamın sağı solu belli olmazdı. Belki onları tuzağa düşürüp daha kötü bir şey yapabilirdi ama o zaman neden onlara buğday verdi? Yakup'un ailesinin ölümden kurtulması bu adamın neden kaygısı olsun? Rabbin bu işte bir parmağı olduğunu sezinlemeye başlamışlardı. Yusuf ise onların casus olup olmadıkları konusunda onları sınayacağını bahane edip küçük kardeşi Benyamin'i kendisine getirmelerini buyurdu. Bu noktada Yusuf'un kardeşleri vicdanlarıyla boğuşmaktaydılar. 21 yıl önce Yusuf'a yaptıkları kötülüğü görmüş olmalılar ki 21. ayette şöyle diyor. Birbirlerine besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz dediler. Bize yalvardığında nasıl sıkıntı çektiğini gördük ama onu dinlemedik. Bu sıkıntı onun için başımıza geldi. Değerli dostum, burada kardeşlerin vicdanları rahatsız olmaya başlıyor. Aralarında kendi dillerinde konuşuyorlar. Yusuf ise onları dinliyor. Yusuf'un Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Ve Mısırlı sandıkları bu kişinin önünde ya Aramice ya da İbranice konuşuyorlardı. Tabi Yusuf ne konuştuklarını duyup anlıyor. Yusuf onlara kendi dillerinde konuşmamıştır. Onlarla konuşurken bir tercüman kullandı. Yakup'un oğulları Mısır dilini konuşamıyor olmalıydılar. Böylece kardeşleri Yusuf'un önünde besbelli kardeşimize yaptığımızın cezasını çekiyoruz derken farkında olmadan günahlarını açıkça söylemiş oldular. Ruben, sizi uyarmadım mı dedi kardeşler. Çocuğa zarar vermeyin diye ama dinlemediniz. İşte şimdi kanının hesabı soruluyor 22. ayet. Onlar bu şekilde aralarında konuşurlarken Yusuf'un konuştuklarını anladığını fark etmediler çünkü onunla çevirmen aracılığıyla konuşuyorlardı. Yusuf kardeşlerinden ayrılıp ağlamaya başladı. Sonra dönüp onlarla konuştu. Aralarından Şimon'u alarak ötekilerini gözleri önünde bağladı. 23-24. ayetler. Yusuf duyduklarını kontrol etmekte zorluk çekiyordu. Kardeşleri kendi aralarında konuşurken onların gerçekten tövbe durumunda olduklarını anlamıştı. O anda Yusuf duygulanmıştı. Herhalde onları kucaklayıp sizi bağışladım demek geliyordu içinden. Ancak bunu yaparsa Benyamin'i göremeyecekti. Şimdi onları deneyecekti. Onları denerken aynı zamanda suçlarını hatırlamalarına, bunu açıkça hem kendilerine hem de Rab'be itiraf etmelerine yardımcı olacaktır. Kardeşlerden biri orada kalmalıydı. Şimon'u seçti ama Yusuf o kadar duygulanmıştı ki bir ara kardeşlerinden ayrılıp ağladı. Sonra ağladığı belli olmasın diye herhalde yüzünü yıkayıp geriye döndü. Orada kalması için neden Şimon'u seçti bilmiyorum. Şöyle olabilir. Yusuf ağlamak için aralarından ayrıldığı zaman herhalde kendi aralarında konuşup Şimon'un orada rehine olarak kalmasına karar vermişlerdi. Yusuf geri dönünce Şimon'u rehine olarak kabul etti. Belki de Yusuf'un kendisi Simon'u seçti. Bu önemli değildir. Yusuf torbalarına buğday doldurulmasını, paralarının torbalarına geri konulmasını ve yol için kendilerine azık verilmesini buyurdu diyor 25. ayette. Tabi olarak kardeşlerinden para alamazdı. Onlara bedava buğday vermekle yetinmeyip yolda yiyebilmeleri için azık verilmesini de buyurdu. Az sonra şok olacaklardı. Bunlar yapıldıktan sonra buğdaylarını eşeklerine yükleyip oradan ayrıldılar. Konakladıkları yerde içlerinden biri eşeğine yem vermek için torbasını açınca parasını gördü. Para torbanın ağzına konmuştu. Kardeşlerine paramı geri vermişler diye seslendi. İşte torbamda. Yürekleri yerinden oynadı. Titreyerek birbirlerine Tanrı'nın bize bu yaptığı nedir dediler. Yaratılış 42-26-28 ayetler arası. Fark ettiniz mi değerli dostum? Mısır'a geleli Yusuf'un kardeşleri sürekli olarak Tanrı'dan söz ediyorlar. Yusuf onlara bu zorlukları çektiriyor çünkü hem onları suçlarıyla yüz yüze getirmeli hem de ailesinin geriye kalan fertlerini Mısır'a getirmeliydi. Kardeşleri yavaş yavaş Rab önünde suçlarını itiraf etme durumuna geleceklerdir. Daha önce bu kardeşler kötü işler yaparken Tanrı'nın sözü bile edilmiyordu. Rab onları yıllardır bu dönem için hazırlıyordu. Olaylarda yine Rab'bin elini görüyorlar ama o elin bir yargı eli olarak onları cezalandırmak için uzandığını sanıyorlar. Oysa Rab onlara sevgi elini uzatmaktadır. Normal bir durumda torbadan çıkan para onları sevindirdi. Ama bu durumda onları gerçekten tedirgin etmişti. Şimdi diyelim ki en hoşlandığınız bir süpermarkete gittiniz. Girişte birkaç arabacık alıp hepsini ağzına kadar gıda maddesiyle doldurdunuz. Çıkışa gelip paranızı ödediniz ve poşetler dolusu yiyeceği evinize getirdiniz. Poşetlerden birini açtınız, bir de ne görüyorsunuz? Ödediğiniz paranın tümü size geri verilmiş. Buna üzülür müydünüz? Hiç de sanmıyorum. Tabii paranın oraya yanlışlıkla girdiğini sanmışsanız onu hemen iade etme zorundasınız. Ama torbalara bırakılan bir not sayesinde bu paranın size bir kampanya ikramı olarak verildiğini bilirseniz üzülmezsiniz, değil mi? Normal koşullar altında böyle bir olay sevinçle karşılanır. Ama Yusuf'un kardeşleri normal tecrübeler yaşamıyorlardı. Paranın oraya nasıl yerleştirildiğini bir türlü anlayamamışlardı. Mısır'da hiç beklemedikleri bir tecrübe yaşamışlardı. Neyin nesi olduğunu bir türlü çıkaramadıkları bu adam onların hayatını hemen hemen zehir etmişti. Önce onları casuslukla suçladı. Şimdi ise Benyamin'i getirmelerini buyurup buyruğunu yerine getirsinler diye Şimon'u rehin olarak Mısır'da tutmuştu. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de şu para meselesi ortaya çıkmıştı. Paranın torbada olduğunu keşfedince acaba neden geri Mısır'a dönmediler? Belki de bu çılgın Mısırlı yönetici onları hırsızlıkla suçlayıp hepsini zindana atabilirdi. Böyle bir rizikoya girmek istemediler. En iyisi geri babalarının evine dönüp orada ne yapılması gerektiğini konuşabilirlerdi. Kardeşleri Benyamin ile geri Mısır'a dönerken parayı da geri verebilirlerdi. Kenan ülkesine babaları Yakup'un yanına varınca başlarına gelenleri ona anlattılar. Mısır'ın yöneticisi bizimle sert konuştu. Bize casusmuşuz gibi davrandı. Ona biz dürüst insanlarız dedik. Casus değiliz. Hepimiz aynı babanın çocuklarıyız. 12 kardeşiz, biri kayboldu. En küçüğü de Kenan ülkesinde babamızın yanında. Ülkenin yöneticisi bize dürüst olduğunuzu şöyle anlayabilirim dedi. Kardeşlerinizden birini yanımda bırakın, buğday alın, aç kalan ailelerinize götürün. Küçük kardeşinizi de bana getirin. O zaman casus olmadığınızı, dürüst insanlar olduğunuzu anlar, kardeşinizi size geri veririm. Ülkede ticaret yapabilirsiniz. Yaratılış 42, 29, 34 ayetler arası. Unutmayalım ki Şimon o anda Mısır'daydı. Bunlar Mısır'dan geri dönerlerken sadece bir torbada para bulmuşlardı. Torbalarını boşaltınca hepsi para kesesini torbasında buldu. Para keselerini görünce hem kendileri hem de babaları korkuya kapıldı diyor 35. ayet. Bunun onları tuzağa düşürmek için Mısırlı yetkilinin oynadığı bir oyun sanmışlardı. Yakup ise ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Onu şu anda en çok meşgul eden oğlu Benyamin'in elden gideceği korkusuydu. Yakup, beni çocuklarımdan yoksun bırakıyorsunuz dedi. Yusuf yok, Şimon yok, şimdi de Benyamin'i götürmek istiyorsunuz. Sıkıntıyı çeken hep benim. 36. ayet. Nerede o eski Yakup? Nerede onun eski düzenleri? Nerede kaldı bu adamın son zamanlarda büyüyen imanı? İman konusunda Rab'be nasıl güvenmesi gerektiği konusunda Yakup'un öğrenmesi gereken daha birçok şey vardı. Yakup'a gelince zavallının o anda imanı gevşemiş olmalıydı. Evet zavallı Yakup, biraz da bencilliğe kaçıyor onun yakınışı. Bütün bu işler neden bana geliyor, benim başıma geliyor? Kabak neden her zaman benim başıma patlıyor gibisinden yakınıyor? Bakın Yusuf ile Yakup arasında bu açıdan büyük bir fark vardır. Yusuf'un başına kötü şeyler geldiği zaman kendi durumuna acımadı. Rab'be güvendi ve geleceğe umutla baktı. Yakup ise kapkara bulutlara bürünmüştü. Bu durumda Yusuf olsaydı Pavlus ile birlikte şöyle derdi. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, ereği uyarınca çağrılanlarla birlikte her durumu yararlı yönde işlediğini biliriz. Onun için şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı, Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlandıracaktır. Ne yazık ki Yakup böyle bir imanı şu anda sergileyemez durumdaydı. Oğullarını bir bir yitirmekten korkuyordu. Yaratılış 42, 37-38. Ayetlerde şöyle okuyoruz. Ruben babasına Benyamin'i geri getirmezsem iki oğlumu öldür dedi. Sen onu bana teslim et, ben sana geri getireceğim. Ama Yakup, oğlumu sizinle göndermeyeceğim dedi. Çünkü kardeşi öldü, yalnız o kaldı. Yolda ona bir zarar gelirse, bu acıyla ak saçlı başımı mezara götürürsünüz. Yakup'un hayatı, iki oğlunun hayatlarına kenetlenmişti. Ölmüş olan eşi Rahel'in sevgisi onu yakmış, geriye kalan bu sevgiyi Rahel'in iki oğluna aktarmıştı. Bunlardan biri oğullarının söylediğine göre vahşi bir hayvan tarafından parçalanıp öldürülmüştü. Yusuf'un halen hayatta olduğundan haberi bile yoktu. Hem Yusuf'u hem de Benyamin'i çok seviyordu ama Yusuf Rahel'den ilk doğan oğul olduğu için Yusuf'a karşı özel bir sevgisi vardı. Yusuf elden gitmiş ve bu olay acı şekilde Yakup'un yüreğini ezmişti. Şimdi ise Rahel'in ikinci oğlunu da yitirme tehlikesiyle yüz yüze gelmişti. Ne yapacaktı? Benyamin'i o kadar seviyordu ki ona bir şey olursa Yakup buna dayanamayıp ölürdü. Benyamin babasının dayanağı olmuştu. Nereye gitse Benyamin yanından ayrılmıyordu. Şimdi ondan nasıl ayrılacaktı? Bunu asla yapamazdı. Benyamin'i Mısır'a göndermeyecekti. Yakup bu şekilde bir iç savaşıyla allak bullak olurken Şimon Mısır'da hapiste yatmaktadır. Bundan sonra ne olacak? Bir sonraki yayınımızda bunu ele alacağım.